Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya, Zihin Okulu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist profesör doktor Medaim Yanık'ta. Bugün yine sizlerin karşınızdayız. Zihin Okulu programındayız. Zihin Okulu programı geçmiş dönemdeki programımızdan biraz farklı bir formatta. Bu yeni dönemde daha önceki programlarımızda da ilettiğimiz gibi eş ve aile ilişkilerinden biraz dışarı çıkıp daha genel psikiyatri ve psikolojinin iyi oluşun faktörlerini beraber konuşacağız. Bunları birlikte dinleyenlerimizle paylaşacağız. Sayın hocam, bir soruyla başlamak istiyorum. Biz geçen programda çocuklarını travmadan korumak için anne babaların bilmesi gerekenler nelerdir ve başlamıştık. Birkaç unsuru dile getirmiştik. Zamanımız yetmemişti. Dilerseniz ben bu soruyu tekrar sorayım. Bir özetle beraber diğer faktörleri de birlikte ele alalım isterseniz. Çocuklarımızı biz travmadan korumak için neleri bilmemiz gerekli?
Feyzullah, bu mesele önemli bir mesele. Türkiye'nin acilen bir toplumsal düzeyde yaygınlaşmış bir anne baba eğitimine ihtiyacı var. Bu her zaman bir eğitimden bahsettiğimiz zaman içeriğine iyi çalışılmış, müfredatı oluşturulmuş, eğitim materyalleri oluşturulmuş bir atölye şeklinde olan bir meseleden bahsediyoruz. Maalesef Türkiye'nin insan gücünü arttırmak için daha incelikli planlara ihtiyacı var. Maalesef bunlarla ilgili bir takım eksiklerimiz var. Bence eksik olduğumuz iki tane büyük mesele var. Bir, evlilikleri daha iyi hale getirmek için eğitim programları. İki, bunlar anne babalık eğitimi. Bununla ilgili Türkiye'de girişimler oldu, olmadı değil. Ama bunlar kısa soluklu kaldı ve toplumsal yaygınlaşması olmadı. Yani Türkiye'nin çok hızla anne babalara çocuklarını travmadan koruyacak, daha sağlıklı gelişmesini sağlayacak bir eğitim programını oluşturup toplumsal kitlelere yayması gerekiyor. Aslında Zihin Okulu olarak bizim yapmaya çalıştığımız şey bu. Bence bizim yaptığımıza benzer çok sayıda aktörün benzer şeyler yapması lazım ki farklı toplumsal katmanlara yayılabilsin bu mesele. Çünkü bu mesele bir toplumsal sınıfın veya grubun meselesi değil, Türkiye'nin meselesi. Ve Türkiye'de şu gerçek, farklı toplumsal kesimlere farklı gruplar ulaşabiliyor. O yüzden çok sayıda anne babalık okulunun oluşturulması lazım. Benim anladığım kadarıyla, benim felsefeme göre çocuk yetiştirmenin iki tane temel meselesi var. Bir tanesi çocukların gelişimini bozan travmadan çocuğu korumak. Çünkü psikolojik travma olursa normal gelişim bozuluyor, zedeleniyor. İki, ideal bir ortam oluşturmak. İdeal demesek bile en azından çocuğun gelişip serpilebileceği, ruhsal psikolojik potansiyelini açığa çıkartabileceği bir zemin oluşturmak.
Çünkü her çocuk potansiyeliyle doğar. Yani boş bir sayfa gibi yetenekleriyle, her şeyiyle doğar.
Çocuk hani bizim meşhur bir şeyimiz var ya, diyelim ki bir ağacın potansiyeli 100 santim. Kötü şartlar, ışık olmadığında, su olmadığında, hava kontrolü olmadığında 80'de kalabilir. Çok iyi koşullarda 120'yi bulabilir. İnsanların bir potansiyeli var. Bu potansiyelin doğal gelişimi var. İki faktör bunu bariz şekilde etkiliyor. Bir, çocuk psikolojik travma dediğimiz şey yaşarsa, sevilmezse, dövülürse, aşağılanırsa, suçlanırsa, tacize uğrarsa, anne baba kavgalarının arasında kalırsa, bunlar çocuğun gelişim sürecini bozuyor. Travmatik yaşandı. Normalde ulaşacağı potansiyeli engelliyor. İdeal şartlar ne? İyi bir aile ortamında büyümüş olmak, anne baba arasındaki iyi bir ilişki, akrabalarla, kuzenlerle bağlar, bayramı bayram gibi yaşamak, anne babayla olan etkinlikler, çocuğun öğrenme materyalleriyle erkenden karşılaşması, diğer çocuklarla bağ kurabileceği bir ortamda var olmuş olması. Bunlar da çocuğun kendi potansiyeline ulaşmasını sağlıyor. Aslında anne babalık dediğimiz şey çok internet anne babacılığı gibi çok ince meselede bunun öyle mi yapalım böyle mi yapalım. Bu düzeylerde çok ince kanıtımız yok ama şu net olarak biliyoruz. Çocuğunu travmatik yaşantılardan koru, ruhsal potansiyelini gerçekleştirebileceği insan ilişkileri ve toplumsal zemin oluştur. Bu iki şey oluşursa kişiler kendi potansiyeline ulaşıyor, ruhsal açıdan zedelenmemiş oluyor ve makul bir ruh haliyle büyümüş oluyor.
Yani özetle iki ana mesele var. Bir, travmadan koru. İki, çocuğun gelişimini destekleyecek ortam oluştur. Potansiyelini açığa çıkarabilecek, normal gelişimini sağlayabilecek ortam oluştur ve geliştir. Yani bu iki şeye dikkat ettikten sonra diğerleri biraz teferruat.
Evet, diğerleri de hiçbir şey önemsiz değil ama esas önemli değil. Yani %90'ını anne babalığın, benim kanaatimle %90'ını bu iki faktör belirler. Peki bu travma, hani travma ne demek? Ya yani nasıl, hangi şeyler bu travmadan korumak nasıl bir şey sorusu önem kazanıyor. Senin de bahsettiğin gibi birkaç şey, anne babaları da bir takım beceriler kazandırılması gerekiyor. Mesela geçen hafta konuştuk, çocuğun sır oluşturmaması. Niye? Çocuğun başına bir şeyler geliyor. Çocuk, kötülük yapan kişi bunu anne babana söyleme diyor. Ama siz çocukla bunun eğitimini vermişseniz çocuk gelip buna size söylüyor. O açık, şeffaf, güvenilir ilişki olması lazım ki çocuk başına bir şey geldiğinde gelip sizinle dertleşsin. Eğer çocuk sır oluşturursa, size söylememeyi tercih ederse, söylemezse bu sefer o yara onun içinde büyüyor. Mesela ilk yapmamız gereken şey anne babaların çocukların sır tutmamalarını sağlamak. Bunun birkaç yolu var. Bir tanesi çocukla, kızım, oğlum, bak, biri sana bunu anne babana söylemez derse bunu söylemen lazım eğitiminin verilmesi. İkinci, çocuk bunu anne babasına söylerse anne babasının işte kızıp bağıracağını, aşırı tepkiler göstereceğinden korkmaması gerekiyor. Üç, anne babasının kendisine inanır pozisyonda olması gerekiyor. Evet. Çünkü çocuk bu üç tane şeyin güvenliğini hissetmezse faktörü, söylememeyi tercih ediyor. Çünkü kötülük yapan kişi de zaten korkutuyor. Sana inanmazlar, annen baban da zarar görür diyor. Sana kızarlar diyor. Çocuk bu sefer sır oluşturuyor. Çocuklara sır oluşturmamalarını, başlarına gelen şeyleri anne babalarıyla paylaşmasının mutlaka öğretilmesi gerekiyor.
Evet. Şeyde tabii çocukların, özellikle ergenlerin kendileri iç dünyalarında kendilerini tuttuğu, kendi aralarındaki sırları olabilir. Fakat buradaki sır oluşturmama başlarına gelen meselelerde. Dışarıdan kendilerine bir şey olduğunda, başları dertte olduğunda özellikle sır etmemeleri. Diğer bir faktör hocam, cinsel istismara uğrayan çocuktaki değişimleri fark etmek demiştiniz.
Anne babaların bu beceriyi de edinmesi gerekiyor. Bir çocuğun doğal gidişi varken aniden kapanmaya başlıyorsa, az konuşmaya başlıyorsa, anne babadan uzak durmaya başlıyorsa, odasına kapanmaya başlıyorsa, okula gitmek istemiyorsa, ders başarısı düşmeye başlamışsa, dalıp gitmeye başlamışsa, uyku düzeni bozulmaya başlamışsa, kabuslar görmeye başlamışsa, yeme düzeni bozulmaya başlamışsa, ya bu çocukta ne oluyor sorusunu sormak lazım. Bu bir takım belirtileri erkenden görme. Her zaman bunlar zaman zaman ufak tefek şeylerle de olabilir. Her zaman illa arkasında bir anlam vardır anlamına gelmez. Ama anne babanın bunu bir kontrol etmesi, ne oluyor gözüyle bakması gerekiyor. Nasıl diyelim ki işte öksürükle bir akciğer hastalığı, çocuk bir zatürre olacak mı diye anne babalar hassas oluyor ya. Aynen bu türden belirtiler de acaba çocuğun başına bir şey mi geldi konusunda ailelerin hassas olması gerekiyor. Bu belirtileri tanımaları gerekiyor.
Evet.
Üçüncü bir mesele, evin psikolojik tansiyonunu iyi tutma meselesi olması lazım. Çünkü nasıl insanların tansiyonları varsa evlerinde tansiyonları var. Kastımız ne? Bu evin içinde ilişkiler nasıl? Çünkü çocuğun doğal potansiyelini, yaralanmaması ve doğal potansiyeline ulaşabilmesi için makul düzeyde mutlu bir aile içinde büyümesi gerekiyor. Çocuklar anne babalarının sürekli kavga, dövüş, gerilim, ağlama, sızlama halinde görmeye dayanamıyor. Kemiklerin kırılması gibi zihinleri kırılabiliyor veya kişide güçlü psikolojiler oluşuyor. Hayat boyu devam edebilecek psikolojiler
kendileriyle
oluşuyor.
İlgili, hayatla ilgili, diğer insanlarla ilgili bazı yargılar edinmeye başlıyor.
Anne babaların evlerin nasıl ekonomisini toparlamaya çalışıyorsa, ekmek getirmeye çalışıyorlarsa, bu evin huzuru nasıl sorusu, evde ekmek var mı sorusu kadar önemli. Çünkü ekmeğin azlığı bir sorun oluşturabilir ama evde gergin, üzgün, sürekli bir gerilim varsa ekmeğin olmamasından daha fazla olumsuz etki yapabilir.
Evet, buradaki kritik cümle sürekli gerginlik, sürekli yüksek tansiyon.
Ara sıra olan bir şey de hayatın doğal bir şeyi. Çocuğun onu görmüş olması onun ruh haline bir şey yapmaz. Onu da öğrenmiş olur ama kastımız şey bir ev sürekli gerginse,
evet,
sürekli dövüş varsa, sürekli kavga varsa, sürekli huzursuzluk varsa, korku varsa ekmeğin olmamasında daha kötü.
Kronik bir yüksek tansiyon durumu varsa mutlak müdahale edilmeli ve dikkat edilmeli. Buraya kadar konuşmuştuk ayrıntılarıyla. Başka ne gibi faktörler var? Şimdi sıra aslında onlara geldi. Bir tanesi aile fertlerinden birinin ölümünü yaşaması. Yani ölüme şahit olması. Bu tabii hayatın bir gerçeği, hayatın içinde olan bir durum. Her canlı bir gün ölümü tadacak. Biz de buna şahitlik edeceğiz. Fakat nasıl olursa travma oluşuyor.
Evet.
Ve nasıl korunmalı?
Ölüm bir gerçek. Çocukların da ölüm görmesi bir gerçek. Çünkü hani birçok kişinin en azından dedesi, nenesi çocukken vefat ediyor. Her zaman değil ama hani Türkiye'de yaş ortalamaları yükseldi. Ama bir şekilde kardeş ölümüne, arkadaş ölümüne, akraba ölümüne çocuklar şahit oluyor. Bu durdurabileceğimiz bir şey değil. Ama bir çocuk bir ölüme şahit olmuşsa mutlaka yapmamız gereken, dikkat etmemiz gereken unsurlar var. Bir, ölümün anlatılması meselesi var. İki, cenaze, ceset süreçlerine çocukların şahitlik edip etmemesi, şahit olup olmaması, katılıp katılmaması meselesi var. Üçüncü şey, anne veya babanın ölümden sonra girdiği psikolojik halin çocuk tarafından gözlemlenmesi meselesi var. Dördüncü meselesi, bizzat çocuğun ruh halindeki olan değişimlerin izlenmesi meselesi var. Şimdi bu dört meseleyle ilgili pratik becerilerin toplumsal düzeyde yayılması lazım. Yani bir nevi uzman önerisinde bulunmamız lazım.
Evet.
Biz anne baba atölyesinde, annelik baba, anne babalık atölyesinde tam da bunu yapacağız. Yani mesela bir ölüm olduğunda bunun çocuğa nasıl anlatılması lazım?
Hangi yaş grubuna nasıl anlatılır?
Hangi yaş grubuna nasıl anlatılması lazım? Hatta anne babaların diyelim ki biz atölyede diyelim ki kendileri bir metin yazmaları, sanki teorik bir durum var şey. Bunu nasıl anlatacaklarına dair bir metin yazmalarını isteyeceğiz. Bir nevi cümlelerine hazırlıklı olmuş olacaklar. Küçük çocuklar ölümün yok oluşu kavramakta zorlanırlar. Bizim kültürel geleneklerimiz içerisinde işte aramızdan ayrıldı, cennete gitti, cennet güzel bir yer açıklamasının yapılmasında hiçbir sakınca olduğu kanaatinde değilim. Bazı kişiler bu açıklamayla ilgili bir takım eleştirileri olsa bile benim kanaatim özellikle 8 yaş altı çocuklarda bu türden bir açıklamanın problem olmadığı, çünkü çocuğun o yok oluş denen şeye katlanamayacağını biliyoruz. Bu türden bir açıklama hem anne babalar için inanıyorlarsa sahici bir açıklama, hem de çocuk için o yok olma meselesine karşı bir koruyucu bir şey.
Küçük çocuklarda özellikle biz onu göremeyeceğiz. Bundan sonra bizim yanımıza gelemeyecek, göremeyeceğiz. Fakat o bizi görebilecek gibi açıklamalar makul sayılabilir. Yani incelikli yaş gruplarına göre işte 12 yaşına kadar değişecek. 12 yaşından sonra artık mekanizmalar da değiştiği için bilişsel mekanizmalar, daha soyut düşünme vesaire gibi gelişimler gözlendiği için daha farklı bir dil. Ama onun öncesinde mesela 8-10 yaş grubu özel bir grup olduğunu biliyoruz. Yani şu anlamda özel. Olup biten, etrafında olup biteni kendi üzerine alma. İşte anne babası diyelim ayrılıkta, ölümde, işte ben şunu yapsamdım olmazdı, işte ben iyi bir çocuk olsaydım, başarılı olsaydım annem babam ayrılmazdı. İşte kendi üzerine alma, sorumluluk hissetme çağı olduğu için bu çocuk özel daha dikkatli davranılmasında fayda var.
Söylediğim şu cümle önemli, kıymetli. Hani geri gelmeyecek.
Evet.
Yani ölümün bir yere gidiyor, bir değişim oldu, geri gelmeyecek. Bizi görebilir mi? Hani orada belki o cümleye düşünelim onu. Hani
İşte kaç yaş bu? İşte 3-4 yaş belki. Evet.
Çocuğun kendisini görülüyormuş gibi hissetmesinin sıkıntıları olabilir mi? Olabilir gibi geliyor bana. Hı hı. Ama gelmeyeceğini anlaması lazım çocuğun. İyi bir yere gittiğini. Çünkü ölümün hani onun acı çektiği, çocuklar o duyguya katlanıyor. Yok olma ve giden kişinin acı çektiği hissine katlanamıyor çocuklar. Bu iki meselenin hallolması için çocuklara öbür dünyaya gitti, cennete gitti ifadesinde benim kanaatimce bir problem yok. İkinci olarak ceset görme veya cenazeye katılıp katılmama meselesi vardı. Küçük çocuklara kesinlikle ceset gösterilmemesi gerekir. Bazı yerlerde cesedin yüzünü açma, gösterme, dokundurtma gibi adetler var. Bunun ruh sağlığı açısından risk içerdiği kanaatindeyiz ve biz klinik ortamda buna benzer hikayeler dinliyoruz. Çocuğa, küçük çocuğa kesinlikle ceset gösterilmemelidir. Benim kanaatim gömülme anına da şahit olmaması gerekir. Yine benim kanaatim genç ölümlerde olan ağır ağıt haline de şahit olmaması lazım.
Belli bir yaşa kadar.
Evet. Ama diyelim ki hastalık anında ölümün beklendiği ama karşıdaki kişinin hala bilincinin açık olduğu zamanlarda bir nevi böyle bir hoşça kal anısı oluşturabilmek için kişiyle, ölmesi beklenen hastalığı olan bir kişiyle çocuğun görüştürülmesine sakınca yok. Ama hani bu yoğun bakım ortamı, çok kötü bir durumda olan bir şeyi yine de göstermek iyi fikir değil.
Evet.
Üçüncü mesele, anne babaların ölüm sonrası yas duygularının çok yoğun olup çocuğu bir nevi unutabilecek hale gelmemesi. Ölümden sonra sevdiklerini kaybeden anne babalar, bazen diyelim ki bir diğer çocuk oluyor bu, kendi anne babası oluyor, kendi kardeşi oluyor. O anneler öylesine bir yas haline giriyor ki çocuk kendisi değişiyor, depresif birine dönüyor, yas içindeki birine dönüyor. Ve bütün ilgisini artık çocuktan alıp kendi iç dünyasına veriyor. Çocuk ortada kalmış oluyor. Bir şekilde kalanı perişan edecek bir ölenin arkasından gitme hali doğru bir şey değil.
Evet.
Bu yası denetlemeye çalışmaları gerekiyor. Çünkü bir de kalan kişinin zarar görmesi riski var. Bundan korunmak gerekiyor.
Evet. Zor bir durum ama bir şekilde o yas sürecinin de yönetilmesi, çocuğun gerek. Gözetilmesi de gerek.
Ölüm meselesindeki dördüncü mesele, erken ölümlerin çocuklar için ruh sağlığı riski olduğunu düşünüyorum. Anne babanın, kardeşin, yakın sevilen birinin ölmesi çocuk için risk faktörü. Her zaman mutlaka çocuğa hasar veren bir şey değil. Ama çocuk bundan dolayı zihin bölünmesi dediğimiz veya bir endişe, anksiyete ata yaşayabilir. Çocuğun bu ölüm olayından ne kadar etkilenip etkilenmediğinin takip etmesinin parametresi ne? Bu ölümden önce çocuğun hali nasıldı? Bundan sonra nasıl oldu? İkisi arasında okul başarısı, gündelik ruh hali, oyun oynama, ders başarısı, psikolojik görünüm halleri, bunlarda bariz bir fark var ise profesyonel yardım alınması gerekir. Geçici birkaç güne, haftaya izin verilebilir ama sonrasında bu devam ediyorsa normaldir demeyip bunun için yardım alınması gerekir. Buradaki tavsiyemiz de açık ve net şu, bir yakının ölümüne sahip olmuş çocuğun etkilenme belirtilerini gördüğünüz anda bu çocuk için profesyonel yardım almanız gerekir.
Mutlak ama ölümün anlatılması gerekir. Özellikle sorarsa işte uzağa gitti, çalışmaya gitti, işte işi vardı, şöyle böyle değil. Ya, o ölümün bir şekilde onun anlayacağı dilde ve seviyede
gelecek
anlatılması.
Gelecek beklentisi oluşturulmaması gerekir.
Evet.
Yani ölen kişinin işte 3 gün sonra geri dönecek, 5 gün sonra geri dönecek, onun acısını azaltmak için bu şey
gizlemek,
doğru değil.
Gizlemek, saklamak doğru değil. Peki hocam. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra diğer maddeleri de bir göz atalım beraber. Ve kıymetli dinleyenlerimiz, aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Aradan sonra Erkam Radyo'da Zihin Okulu'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz çocuklarımızı travmadan korumak için bilmemiz gerekenler nelerdi? Risk faktörlerine bakıyoruz ve birlikte neler yapılabileceğini tartışıyoruz, konuşuyoruz. Aradan hemen önce ölüm meselesini konuşmuştuk. Ölüme şahit olma ya da ölümün anlatılması meselesini. Şimdi sırada anne babalar nerede, çocuklar orada felsefesi var. Biraz bundan bahsetmenizi rica edeceğim.
Bu önemli bir mesele. Biz klinik pratikte gördüğümüz sıkıntılardan bir tanesi Feyzullah. Bazen anne babalar gidecekleri yerde çocuğa bakacak kişinin olmadığını düşünerek kendilerince ya işte Almancı Almanya'ya gidiyor veya işte bir yerde karı koca beraber çalışıyor. Anneannesi, babaannesi daha iyi bakar. Ona da yoldaş olsun diye çocuklardan bir tanesini geride bırakabiliyorlar. Bu çocuklar da geride bırakılmış, seçilmemiş, terk edilmiş.
İstenmemiş.
Evet. Duyguları oluşturuyor ve insan psikolojisi için oldukça yıkıcı bir mesele. O yüzden açık ve net bir şekilde çocuk nerede, anne baba nerede, çocuk orada'yı öneriyoruz. Bunlar her zaman illa ağır hasar bırakır mı? Risk bunlar.
Biz riski azaltmak istiyoruz.
Riski azaltmak istiyoruz. Ama açık ve net bir şekilde anne baba nerede, çocuk orada. Yani çocuğun anne babaya ulaşabilir olması lazım. Çocuğun geride bırakılmış, alınmamış, özellikle de bazen de şöyle oluyor. Çocuklardan bir tanesini götürüyorlar, bir tanesini götürmüyorlar. Bu zamanda hani seçilmemiş çocuk oluyor. Bu oldukça travmatik ve klinik ortamda bunun sonuçlarını görebiliyoruz.
Evet, yani çocuklar unutur, hatırlamaz, alışır. Şeyle bakmamak lazım. Daha dikkatli olmak lazım. Hani bir gün bile hatta belli bir yaşa kadar eğer çocuk hazır değilse, yani şu olabilir, yani anneannesini çok seviyor, ne olur anneannemde kalayım diyor, tamam bir gün iki gün diyelim, çocuk da çok istiyor ve çok rahat, çok şey, keyfi yerinde, tamam sıkıntı yok, ama anne gitme işte diyelim tatile gidiyorlar ya da işte umreye, işte anne gitme, ağlıyor çocuk arkasından vesaire, bu şekilde bu halde bırakmamak lazım diye düşünüyoruz.
Evet. Yani,
başka hocam?
Şimdi bir de hayat şartları bazı insanlar için zor oluyor veya diyelim ki ekmek kazanmak için, iş yapmak için aileden biri uzun süre uzağa gidebiliyor. Bir nevi bir çocuğun anne babadan, örneğin diyelim ki babadan en sık senaryo, ne kadar ayrı kalabileceğiyle ilgili bir soru sorması gerekiyor kişilerin. Yani bu çocuk babanın uzun süre ayrı kalmış olması çocukta nasıl bir etki yaratır, nasıl bir psikoloji yaratır sorusunu sormak lazım. Bunun mutlak zaman dilimini bilmiyoruz ama şu doğru bir şey değil. Yani çocuk işte annesiyle yanında, kardeşleri var yanında, işte baba uzakta da olsa olabilir. Olabilir, hani bunlar iki kere iki dört eder gibi bir şey değil. Hayatın şartları, insanlar çalışmaya gidiyor, baba da özlüyor ama mecburen yapıyor. Ama şu bilinçle mümkün olduğu kadar çocuğa ulaşılabilir olması, mümkün olduğu kadar görüntülü konuşması, mümkün olduğu kadar sık aralıklarla gidip gelmesi, geldiğinde çocuğa özel vakit ayırması. Yani çocuğu uzun süreli anne veya baba yoksunluğunda bırakmak, özleminde bırakmak, gece rüyalarında görür hale gelmek, gece rüyasında ağlayarak uyanmasına sebep olmak ruh sağlığı için bir risk faktörü.
Hele bir de biraz böyle işte sınır problemleri var diyelim çocuğun. İşte bak böyle yaparsan baban gelmez. İşte baban gelsin seni ona söyleyeceğim. Ya gibi böyle annenin kontrol edebilmek için ya da tam tersi babanın ya da anneannenin, neyse. Bu şekilde bir yaklaşımı çok daha riskli evet. olabilir. Buna da dikkat etmek lazım.
Evet.
Evet hocam. Diğer faktörlere geçecek olursak.
Feyzo'da aile apartmanı çalışması dedik. Bizim anne baba eğitiminde, atölyesinde. Bu toplumda aile apartmanına meselesine dikkat etmemiz lazım. Hem çok büyük bir imkan hem büyük bir risk. Aile apartmanı ne demek? Aynı aileden birkaç kişinin işte her birinin apartmanın ayrı katında bulunmuş olması. Farkı ne? İşte apartmanın aslında dış kapısı var, iç kapılar birbirlerine daha açık.
Evet. İçeride yabancı yok.
Yabancı yok. O yüzden de birbirlerinin ulaşımı kolay. Çok büyük avantaj sosyal destek sağlıyor.
Çok büyük bir sosyal destek.
Anne babalara büyük bir sosyal destek sağlıyor. Çocukların kuzenlerle büyümesini sağlıyor.
Geniş ailede.
Geniş ailede.
Güçlü bağlar.
Sosyal izolasyonu azaltıyor. Hı-hı. İyi geçimin olduğu, uyuşmanın olduğu bir yerde çok iyi. Ne zaman risk faktörü? Eğer diyelim ki aileler arasında uyuşmazlık var ise bir risk faktörü. O daha çok kadınlar, erkekler için. Kayınvalide, geçim yok aralarında, gerilim var. Aile apartmanı sürdürmenin bir alemi yok. Müthiş bir destek hem anne babalar hem çocuklar için ama risk. Risk ne? Uyuşma yok aileler arasında. Çocuklar açısından daha büyük risk, travma oluşma imkanı sağlıyor. Niye? Farklı yaştaki kuzenler aynı ortamlarda, daha gizli şartlarda kolayca bir araya gelebiliyorlar. Ve güvenli bir yer olduğunu sandığımızdan dolayı bir takım taciz öyküleri gizli kalabiliyor.
Dayak, şiddet.
Yaş farkı olan çocuklar arasında dayak ve şiddet de olabiliyor. O yüzden bu aile apartmanında işler nasıl gidiyor diye anne babaların bakması gerekiyor. Çocukların gözetim altında tutulması gerekiyor. Yabancı yok meselesi mutlak güvenliğin olduğu anlamına gelmiyor. Buradan şöyle aile apartmanı yanlıştır diye bir sonuç çıkarmıyoruz asla. Çünkü aynı zamanda pozitif hikayelerde bizim yaptığımız çalışmada bir travmatik hikayeler aldık. İyi pozitif hikayeler aldık. Pozitif hikayelerde de aile apartmanı var. Kişi ya işte kuzenlerimizle şöyle oynardık, bahçemize şöyle çıkardık, beraber büyüdük. İşte şöyle bir atmosfer vardı. Teyzelerim, dayılarım, amcalarım, halalarım işte şöyleydi falan gibi. Çok büyük bir hikaye de anlatabilir. Ama işte amca oğlunun, dayı oğlunun aile içindeki gizli saklı tacizlerini de anlatabilir. Bir apartmanda, bizim apartmanda işler nasıl gidiyor? Orada böyle nasıl güvenli bir atmosfer yanılgısı içinde olmamak gerekiyor.
Evet.
Bakmak gerekiyor sadece.
Evet.
Bir diğer mesele, anne babaların kazanması gereken becerilerden bir tanesi de bir şekilde boşanma sürecini yönetme. Sonuçta Türkiye'de aşağı yukarı bir yılda 500 bin, 600 bin evlilik oluyor, 550 bin civarında. Aşağı yukarı 130 bin civarında da boşanma oluyor. 130-140 bin civarında boşanma oluyor. Bu boşanma sonuçta oluyorsa, boşanmanın nasıl olduğu çocukları etkileyen meselelerden biri. Boşanıp boşanmamanın kendisi çocukları etkiliyor. İkincisi, boşanma sürecinin nasıl yürütüldüğü de ayrıca etkiliyor. Çünkü boşanma süreçlerinin çok azı anne baba arasında sakin bir şekilde çocuğa anlatılarak yaşanıyor. Çoğunlukla büyük bir mücadele oluyor. Aralarında hatta çocukların kullanıldığı bir mücadeleye dönüşüyor. Anne babalar, ayrılan eşler birbirleriyle koz olarak çocukları kullanıyorlar. Gösterip göstermeme çocuğu. Ve araştırmalar şunu gösteriyor. Boşanmalardan sonra özellikle erkeklerin neredeyse üçte ikisinin çocuğa ulaşımında bariz bir gerileme, azalma, neredeyse yılda bir iki görüşmeye dönmek oluyor. Boşanma süreciyle ilgili şeyin bir kere çocukların hayrına mı boşanmak? Bu dikkate alınması gerekiyor bir mesele. Boşanmanın anne babanın beraber, boşanma kararı olsa bile nasıl anlatılacak? Anne babanın beraber oturup anlatması gerekiyor. İki sinede ulaşılabileceğini çocuk bilmesi gerekiyor. Hı hı. Boşanmanın kendilerinden dolayı çocuğun da suç olmadığını, önleyemeyeceğinin anlatılması gerekiyor. Boşanma sonrasında da ikisine de ulaşabileceğini, işte iki tane evin olacak, bazen işte şu zamanlarda babanla annenle kalacaksın şeklinde açıklama olacak. Çocuk, anne veya babanın hayatından çıkmayacağından emin olması gerekiyor normal şartlarda. Çok özel şartlarda, özel durumlar geçerlidir ama genel şeyler için kullanıyoruz.
Yani şey olarak da benim aklımda kalan ne böyle boşanma konusunu kesinleşti artık. Böyle ne çok önceden ne son anda ya da bir çocuk geliyor bir an bakıyor babasının eşyaları evde yok. Evet. Bu değil. Önceden konuşulmuş olması, belki o imzalar atma aşamasında konuşulmuş olması, belli bir süre hani sindirmek için ve iyi bir açıklama yapılması çok önemli.
Şey de önemli. Bazen eşlerin birbirine boşanma düşünceleri aslında yok. Ama en ufak bir kavgada boşanma kelimelerini havada uçuşturuyorlar. Çocuk bu anlamaz şeyi son derece yanlış, bal gibi anlar. Ve siz boşanmayacağınız halde çocuk sizi boşanacakmış gibi varsayar. O yüzden ulu orta, rastgele boşanma ifadelerinin ev içinde kullanılmaması gerekir.
Evet. Evet. Önemli bir uyarı oldu. Başka faktörler hocam?
Feyzullah, atölyede öğreteceğimiz şeylerden bir tanesi veya bütün toplumun öğrenmesi gereken şeylerden bir tanesi çocuktur bilmez yerine çocuktur bilir anlayışının yerleşmesi. Birçok kişi çocukların çocuktur ne bilir, çocuk olup biteni bilmez, anlamaz yaklaşımı yaparlar. Halbuki çocukların 6, 7, 8, 10 hatta daha küçük çocukların olup bitenleri anlamayla ilgili güçlü sezgileri vardır. Zihinleri olup biteni anlamaya rahatlıkla yeter. Hatta keyfi olarak anlayıp olup bitenden daha derinlikli, daha başka boyutlara da hızla götürürler. O yüzden de çocuklarla açık, şeffaf bir şekilde birçok şeyin konuşulması lazım. Yani anne babalara çocuktur bilmez yerine çocuk anlar, bilir, görür, gözler ve bir takım kanaatlere ulaşır yaklaşımının anne babaların bilmesi gerekir.
Evet. Bir diğer faktör hocam, çocuk için özel olan eşlik etme çalışması.
Evet.
Çocuk için anne özel
babaların
olan nedir?
Şunu da bilmesi gerekiyor. Bir şey, bir mesele çocukların dünyasında özelse, mesela çocuk bir yıl sonu gösteriye hazırlanmışsa, bu gösteri onun dünyasında önemli ise, kendisinin o gösteride bir rolü var ise, anne babasının onu seyretmesini, gözlemesini, orada olmasını istiyor ise, bu isteği ciddi almak gerekir. Çocuk için özel olan, onun başardığı, sevdiği bir şeyi dikkate almamak kesinlikle çocuk için travmatiktir. Hı hı. Aksine ise mesela çocuk şöyle bir maçım olmuştu, şöyle bir gösterim olmuştu, annem babam gelmişti, beni ön planda alkışlamışlardı. Hı hı. 30 sene sonra hatırlıyor. Hı hı. Anne babasının kendisiyle ilgili yaptığı gösterisine geldiği meseleyi 30 sene sonra pozitif anı olarak hatırlıyor. Bir tane bu anı topladığımız şeyde hiç unutmuyorum. Çok güzel anılardan bir tanesi. Babasının ameliyatı oluyor. Çocuğun da gösterisinden bir iki gün öncesine denk geliyor. Baba hastaneden çıkıp gösteriye geliyor.
Evet.
Çocuk o anı unutamıyorum diyor. 20 sene sonra. Hı hı. O babamın orada beni izlerken ki hastaneden gelmiş halini gördüğüm anı zihnimde bir resim gibi ve video gibi halen canlı.
Peki onun o unutamamasının da ötesinde aslında neyi sağlıyor? Aynı şeyi o da. Yani çocuğa nasıl değer verilir, kıymet verilir, nasıl yaklaşılır, nasıl yetiştirilir konusunda model almasını sağlayacak. Tabii. Nasıl travma nesilden nesile iletilebiliyorsa bu pozitif anılar da nesilden nesile geçebilir.
Aynen öyle. Aynen öyle. Hı hı. O yüzden çocuk için özel olanın farkına varmak. Yani çocuk bir doğum gününü önemsiyor ise buna, yani doğum günü uygundur değildir tartışmasını yapmak yerine çocuk için bu artık özel bir şey olmayı kazanmış, hak etmiştir. Evet. Ona o özel muamelesini yapmak gerekir.
Peki hocam. Bir diğer mesele de önemli bir mesele çocuklarımızı travmadan korumak için eleştiri ve kıyaslamak yerine takdir etme.
Bu eleştiriyi özellikle hani bir çocuğa bir şeyin nasıl yapılması meselesini göstermek anlamındaki şey için kullanmıyoruz. Eleştiri, eleştiri şu. Yani sen beceriksizsin. Sen hiçbir şeyi doğru yapamıyorsun. Sen sakarın tekisin. Hı hı. Sen tembel tenekenin tekisin. Şimdi bunlar artık karakter özelliklerine yönelik negatif vurgular.
Zaten bak, aptal gerizekalıdan bahsetmiyoruz bile onlardan.
Yani o artık şeye gitmiş durumda. Hele de bunun böyle annem babam benim hakkımda böyle düşünüyor, beni böyle algılıyorlar diye algılarlarsa, hani laf arasında çıkmış bir kelime, kavga sırasında çıkmış bir kelime, babanız anneniz size hayran, sizi seviyor, beğeniyor, laf arasında sinirlendi, bir tane lafı ağzından attı. Çocuklar bunu genellikle ayırt eder. Hani bu iyi bir şey değil ama ayırt eder. Ama bir çocuk kesinlikle anne babasının kendisini nasıl gördüğünü fark eder.
Evet.
Bilir. Annesi babası onu değerli mi değersiz mi? Tembel mi çalışkan mı? Yeterli mi yetersiz? Becerikli mi beceriksiz mi? Gördüğünün farkında var. Eğer çocuk kendisinin beceriksiz, tembel, sakar, özellikle de pozitif taraflarının ön plana çıkarılmadan negatif taraflarının söylendiği bir hal ve bu da onların bakış açısı, onların eleştirisel tutumu olarak algılıyor ise kesinlikle çocuğa zarar verecek. Bunun yerine takdir, beğenme, çocuğun yaptığı güzel şeyi ön plana çıkarma. Yani bu insanlar bazen takdir etmeyi şımartma olarak algılıyorlar. Eleştirmemeyi de geri bildirim yapmamak olarak algılıyorlar. Hayır, bak eleştiri bambaşka bir şey, geri bildirim bambaşka bir şey. Çocuğun daha iyi olması için bir meseleyi nasıl yapacağı ile ilgili geri bildirimde bulunmuş olmak, öğüt vermek, bir yol göstermek, eksiğine işaret etmek, gelişmesi için rehberlik yapmak başka bir şey, iyi bir şey bunlar. Takdir etmek de şımartmak falan değil. Çocuğu güzel olan şeyini, güzel yaptığı şeyi ön plana çıkarmak, bunu söylemek, teşvik etmek, ona bir nevi onun güçlü yanını fark edip o güçlü yanı üzerinden başarılı olmasını sağlamış olmak onu geliştiren bir şey. Nasıl diyelim ki iş yerinde birini gördünüz, ya bu çocuk şurada yetenekli, onu o alana yönlendirip orada gelişmesini sağladınız ya, çocuklar için de aynı perspektife ihtiyacımız var.
Evet. Son madde, çocuk için riskli durumları bilmek.
Bundan kastım şu, şimdi bazı durumlar var, biz klinik ortamda travmatik öyküler olarak dinliyoruz. Ne gibi? Anne pazara gidecek, 4 yaşındaki ve 6 yaşındaki çocuğu kapıyı kilitlemiş, pazara gitmiş. Ne yapayım, çocuk benimle beraber pazara gelmez, yağmur var, şey var, çocuklar evde kalsın diye işte 4 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuğu evde bırakmış. Bu riskli bir strateji. Hı hı. Yağmur yağıyor, şimşek çakıyor, karanlık oluyor, elektrikler gidiyor. Çocuklar o sırada bir şey yapıyor, kapıyı zorluyorlar. Yani bir çocuğun evde tek başına bırakılması kesinlikle riskli bir strateji. Yani o yağmuru yesin, pazara annesiyle beraber gitsin.
Ya da pazara hiç gidilmesin.
Yani. Ya da pazara gidilmesin. Bazen hani insanların hayatları yapması gereken şeyler oluyor. Öyle dünya o kadar da kolay bir şey değil ama hani çocukların kontrolsüz bir şekilde küçük çocukların evde tek başına bırakılması riskli bir mesele.
Buradaki kardeşim bırakılması.
Tabii.
Küçük çocuklar.
Yani travmatik öyküler dinliyoruz. Bunlar veriden. Veya diyelim ki işte hiçbir anne baba bunu istemez ama çocuğu diyelim ki dışarıda kaybetmek. Hele kaybettikten sonra da bulduğunda neredesinle başlayıp bir hesap sorma şeyinin olması. Bir kaybetmemek için özel özen göstermek. Çünkü travmatik. Bulduğu anda da hesap sormak değil de duygusal eşlik etmek ve bir nevi buluşma, onun ne kadar önemli olduğu hissini vererek acısını azaltmak. Niye kayboldu meselesini sonra konuşmak.
Evet.
Tek başına asansöre bildirmek de problem. 7-8 yaşındaki bir çocuğu tek başına asansöre bindirmek iyi bir fikir değil. Girişine çıkışına dikkat etmek gerekiyor. Asansör kaldığında çocuk onun bir erişkin gibi baş edemeyebiliyor. Kapalı ve dar şeyde tek başına kalmış olması risk içerebilir.
Evet.
Bir nevi çocuk için risk olabilecek durumları fark edip bunlar için önlem alma. Çünkü bunlar travma üretme şansına sahip. Hı hı.
Onun dışında tabii şey ev kazalarına da neden olabiliyor. Çocuğun fiziksel yaralanmasına da neden olabilir. Çok daha farklı sonuçlar olabilir.
Mesela yurt dışındaki bazı çocuk yetiştirme eğitimlerinde evdeki aletlerinle ilgili bir eğitim de var içinde. Evdeki aletlerin nereye konulacak, neyi nasıl sabitlenecek, çocuk için hangi önlemler alınacak, anne babalık eğitiminin bir parçası olarak kullanılıyor.
Evet, evet. Peki hocam, bu programda böylece sonuna gelmiş olduk. Hepsini sığdırabildik. Uzunca ve kapsamlı bir şekilde konuşmaya, iletmeye çalıştık. Dinleyenlerimizle paylaşmaya çalıştık. İnşallah bir sonraki programda başka bir mesele, konu hakkında zihin okuluna devam edeceğiz. Evet. Kıymetli dinleyenlerimiz, zihin okulunda bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş, kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Nedaim Yanık'la bu akşamki programımızı burada bitiriyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Esen kalın efendim.
Hayırlı akşamlar.